Ayrım 29.
Uzaklarda olanları kim hatırlıyor? Arka arkaya akşamlarını onlar için kim feda ediyor? Size uzun mektuplar yazmak çok zevkli oluyor. Çünkü sizin onları yüksek sesle okuyacağınızı, tekrar tekrar okuyacağınızı, her cümleyi parçalayıp her birine ayrı ayrı cevaplandıracağınızı biliyorum. Her zamanki gibi iyi ve sağlıklı olun dostlarım. Sizin Oleg. 23. Bölüm. Dışarıda Mayıs'ın 5'i, ince soğuk bir yağmurla kasvetli bir gün olacağı haberini veriyordu. Koğuşta ise alacalı bir gündü, bir değişiklikler günü. Bir gün önce ameliyat iznini imzalamış olan Demka, aşağıya ameliyat koğuşuna indi ve iki yeni hasta geldi. Bunlardan birincisi Demka'nın yapının yanındaki köşede olan yatağını aldı. Uzun boylu fakat iyice kambur, bel kemiği bükülmüş, yüzü yaşlılıktan kırışmış bir adamdı. Gözleri o kadar patlak, alt kapakları da o kadar sarkıktı ki gözleri çok kişininki gibi yatay ovaller yerine daire şeklinde duruyordu. Bu dairelerin içinde göz akları hasta bir kırmızılıktaydı. Alt göz kapaklarının sarkıklığı yüzünden açık tütün rengi irisler de normalden daha iyi duruyordu. Bu iri yuvarlak gözler yaşlı adama herkesin hoşa gitmeyecek sabit bakışlarla süzüyormuş gibi bir görünüş vermekteydi. Son hafta içinde Demka kendisinde değildi. Bacağı bir durmadan ağrıyıp zonklamıştı. Uyuyamıyor, bir şeyle uğraşamıyor, haykırıp oda arkadaşlarını rahatsız etmemek için kendisini zor tutuyordu. Bu onu o kadar yıprattı ki bacağı kendisi için değerli olmaktan çıktı. Aksine Demka'nın başından mümkün olduğu kadar çabuk ve rahatlıkla atmayı istediği bir yük haline aldı. Bir ay önce hayatının sonu gibi gördüğü ameliyat şimdi ona kurtuluşmuş gibi geliyordu. İşte ölçülerimiz böyle değişir. Demka ameliyat iznini imzalamadan önce koğuşta herkesle görüşmüş olmasına rağmen bugün eşya çıkınını bağlayarak "Allah'a ısmarladık" dediği zaman adam diğerlerinin kendisine doğru yaptığını söylemeleri, ona güven vermeleri için konuşmayı o yola soktu. Vadim de daha önce söylediklerini tekrar zorunda kaldı. Demka bu kadar ucuz kurtulduğu için şanslıydı. Kendisi, Vadim, onunla yerini memnunlukla değiştirirdi. Fakat Demka itiraz edecek bir sürü nokta bulup duruyordu. Kemiği testereyle kesiyorlar, bunu kütükmüş gibi kesiveriyorlar. Söylediklerine göre anestezi altındayken bile bunu hissediyormuşsun. Sen ilk değilsin, diğerleri ne yapıp yapıp buna katlanıyorlar, sen de katlanacaksın. Her şeyde olduğu gibi bunda da haksever ve adildi. O kimseden teselli istemiyordu. Kendisini teselli etmelerine dayanamazdı. Teselli yumuşak ve dini bir şeydi. Vadim oradaki ilk günlerinde olduğu gibi kendine hakim, gururlu ve terbiyeliydi. Fakat dağ güneşinin tunçluğu yerini uçuk bir renge bırakıyordu. Gitgide daha sıklaşan bir şekilde dudakları ıstırapla titriyor, alnı sabırsızlık ve hayretle seyiriyordu. Sadece 8 aylık bir ömrü olduğunu söylemesine rağmen atla yolculuk yaptığı, uçakla Moskova'ya gidip Çerogorodsev'le buluştuğu zaman bir kurtuluş yolunu bulacağından emindi. Fakat şimdi buraya geleli bir ay olmuştu. 8 aydan biri. Hatta belki de birincisi değil de bu 8 ayın üçüncüsü ya da dördüncüsü. Her gün yürümek daha azap verici bir hal alıyordu. Ata binerek, kırlarda ilerlemek artık hayal edebileceği bir şey değildi. Sancı kasıklarına erişti. Getirdiği 6 kitaptan 3'ünü okumuştu. Fakat Vadim artık tek ve esas fonksiyonunun su analiziyle maden cevheri bulmak olduğundan pek emin değildi. Gitgide azalıyordu bu inanç. İşte bu yüzden genç adam kitaplarını eskisi kadar dikkatli okumuyor, yanlara da soru ve ünlem işaretlerini daha az koyuyordu. Vadim günleri pek kısa bulacak kadar çok çalıştığı zamanlarda hayatın güzel olduğunu düşünmüştü. Şimdi yeteri kadar zamanı olduğunu görüyordu. Hatta yetiyor da artıyordu vakti. Eksik olan hayattı. Genç adamın çalışmak ve okumak gücü bir yayın gevşek kaytanına dönmüştü. Artık sabah sessizliğinde çalışmak için erkenden uyanmıyordu. Fakat bazen başı örtülerin altında yatakta sadece yatıyor ve kafasından şu düşünceler geçiyordu. Vazgeçmek, hatta her şeyi sona erdirmek, mücadele etmekten de kolay olacaktı. O budalaca konuşmalar ve boş hava titremesine sebep oluyordu. Bazen cilalı iradesi gevşeyiverdiği vakit tuzağa düşmüş bir hayvan gibi "Alayı bırakın" diye ulumak istiyordu. "Beni bırakın gideyim." Vadim'in annesi 4 yüksek memurdan randevu almış fakat kolloidal altını ele geçirmeyi başaramamıştı. Buna karşılık kadın Rus şagası getirdi. Vadim'e her iki günde bir bu sıvıdan bir kavanoz vermesi için hademe ile anlaştı ve altın aramak için diğer kurumlardan randevu almak üzere tekrar Moskova'ya döndü. Bir yerlerde oğlunun metastazını emecek radyoaktif altın varken içi rahat edemezdi. Demka son sözü söylemek ya da bunu işitmek için Kostoglotov'a gitti. Kostoglotov yatağına yanlamasına uzanmıştı. Ayaklarını yukarıya, baş kısma dayamıştı. Kafası ise yatağın üzerinden aradaki açıklığa doğru sarkıyordu. Demka'ya göre tepe üstüydü. O da Demka'yı tepe üstü görüyordu. Bu durumda elini uzatarak usulca adamla vedalaştı. Yüksek sesle konuşmak onun için zorlaşmıştı. Ciğerlerinde bir şeyler varmış gibi geliyordu. ''Kaygılanma Demka. Lev Leonidovich geldi. Onu gördüm. Bacağını çabucak kesecek.'' ''Sahi mi? Onu sen kendin mi gördün?'' Demka'nın gözleri parlıyordu. ''Kendim gördüm. İşte bu olağanüstü. Beklediğim için şanslı değil miyim?'' İki yanlarda sallanan uzun kollarıyla bu zayıf operatör hastane koridorlarında belirdiği zaman hastalar sanki bu beceriksiz tipli adamı bir aydır özlüyorlarmış gibi hemen keyiflenirlerdi. Eğer operatörler hastalarını seçmeleri için bir sıraya dizilselerdi, hiç kuşku yok herkes Lev Leonidovich'i seçerdi. Buna rağmen hastanede daima kasvetli bir tavırla dolaşırdı. Onun sıkıntılı hali o günün ameliyatsız geçtiği şeklinde yorumlanırdı. Zayıf, incecik Yevgenya Ustinova iyi bir operatördü ve Demka'nın ondan hoşnut olmaması için de bir neden yoktu. Ama adamın Lev Leonidovich'in tüylü, maymunumsu ellerinin kendisini ameliyat edeceğini öğrenmesi onda tamamıyla değişik bir ruh hali yarattı. Ameliyat nasıl sona ererse ersin, doktor kendisini kurtarsın ya da kurtarmasın, Demka nedense Lev Leonidovich'in bir hata yapmayacağından emindi. Hasta ile operatör kısa bir süre için bir araya getirilirler. Fakat bu süre hasta operatörü kendi babasına olduğundan daha yakındır. Patlak gözlü yeni hasta Demka'nın eski yatağından boğuk bir sesle sordu. İyi bir operatör mü o? Yüzünde hayret dolu şaşkın bir ifade belirmişti. Titredi. İçeride bile pijamalarının üzerine kot kadife robe de chambre giymişti. Önü açıktı bunun. Kemerini de bağlamamıştı. Yaşlı adamın yüzünde sanki gece evde yalnızken kapıya vurmasıyla uyanarak yataktan kalkmış ve başına nasıl bir felaket geldiğini tahmin edemezmiş gibi bir görünüm vardı. Demka, "Hmm," diye böğürdü. Neşelenmiş, sanki ameliyatın yara yükü omuzlarından kalkmış gibi daha memnun bir hal almıştı. "Adam, adam o, öylesi az bulunur. Seni de mi ameliyat edecekler? Hastalığın nedir?" Yeni gelen sanki ilk soruyu duymuş gibi beni de diye cevap verdi. Yüzündeki ifade Demka'nın rahatladığının farkında olup olmadığını belirtmiyordu. İri yuvarlak sabit gözleri değişmedi. Ya bunlar çok sabittiler ya da hiçbir şey görmüyorlardı. Demka ayrıldı ve yatağı yeni hasta için yapıldı. Adam yatağa oturarak sırtını duvara dayadı ve yine o mübalağalı gözleriyle sessiz sedasız bakmaya başladı. Gözlerini çevresinde dolaştırmıyor, bakışlarını şu ya da bu adama dikerek çok uzun bir zaman onu süzüyordu. Sonra başını çevirerek başka birine bakıyordu ya da onun arkasında bir yere. Koğuştaki sesler hareketler yüzünden kımıldadığı yoktu. Konuşmuyor, sormuyor, cevap vermiyordu. Bir saat geçti ve diğerleri ağzından sadece Ferganalı olduğunu alabildiler. Hemşireden adının Şuribin olduğunu öğrendiler. Rusanov hemen karar verdi. Bu adam baykuştu. Şu sabit, yuvarlak, hiç kımıldamayan gözler. Zaten koğuş o gelmeden önce yeteri kadar kasvetliydi. Herhalde bu baykuş durumu hala düzeltmeyecekti. Adam hüzünlü bakışlarını Rusanov'a dikerek öyle uzun uzun baktı ki sonunda bu bakışlar sevimsiz bir hal aldı. Adam sanki suçlularmış gibi hepsine teker teker böyle baktı. Koğuştaki hayat artık eski tek düze yolunda süremezdi. Pavel Nikolayevich'e bir gün önce 12. iğneyi yapmışlardı. Adam bu iğnelere alışmıştı. Onlara sayıklamadan dayanıyordu. Fakat sık sık başı ağrımaya, gücü azalmaya başlamıştı. En önemli şey ölümün onu tehdit etmediğinin iyice anlaşılmasıydı. Aileyi dehşete düşüren korku buydu tabii. Tümör küçülerek yarı boyuna inmişti. Boynuna rağmen kendisini eskisi kadar engellemiyordu. Başı hareket serbestliğine kavuşmuştu. Geriye sadece o halsizlik kalıyordu. gidiyordu. Bu bitkinliğe dayanabilirdi. Hatta bunun insanı yatıştıran bir tarafı vardı. Yatakta yatarak haftalık resimli Ogonyoku ya da mizah dergisi Krokodil'i okumak. Porto şarabını içerek kuvvetlenmek. Yemek istediği lezzetli şeyleri seçmek. Hoş, nazik kimselerle konuşmak. Radyo dinlemek. Fakat bu sonuncuları evde yapacaktı. Eğer Doktor Donsova onu değnekle dürtükleniyormuş gibi parmaklarını şiddetle, özellikle koltuk altlarının etrafına bastırmasaydı, geriye sadece o halsizlik kalacaktı. Kadın bir şey arıyordu. Adam yatakta bir ay yattıktan sonra bunun ne olduğunu tahmin edebilirdi. İkinci, yeni bir tümör. Doktor onu odasına çağırdı. Muayene odasında boylu boyunca yatırarak eliyle kasına şiddetle bastırdı. Tümörün küçülmesinden dolayı duyduğu sevinç tamamıyla kaybolmuş olan Pavel Nikolayevich endişeyle sordu. Bu tümörün yayılacağı anlamına mı geliyor? Doktor Donsova başını sallayarak, biz de sizi tümörün yayılmasına engel olmak için tedavi ediyoruz dedi. Fakat bir hayli iğne yaptırmanız lazım. Rusanov üzüntüyle sordu. Yaptırdıklarımın ikimisi kadar mı? Bakalım, görürüz. Doktorlar size bir şeyi kesin olarak söylemezler. 12. iğne onu o kadar halsizleştirmişti ki ve kan tahlillerine bakarak başlarını sallıyorlardı. 12 iğneye daha mı dayanacaktı? Hastalık bu şekilde olmazsa başka bir şekilde mutlaka yapacağını yapıyordu. Tümör küçülmüştü ama ortada sevinmek için gerçek bir neden yoktu. Pavel Nikolayevich günlerini hareketsiz, çoğunlukla yatarak geçiriyordu. Neyse ki Ogleyet ehlileşmişti. Homurdanıp dişlerini göstermekten vazgeçmişti. Rol yapmadığı, hastalığın onu da kıvrandırdığı ortadaydı. Eskiden daha sık başını aşağıya sarkıtarak gözlerini kapatıyor, uzun zaman öyle yatıyordu. Pavel Nikolayevich baş ağrısı tozları alıyor, alnına ıslak havlu koyuyor ve ışığa karşı gözlerini örtüyordu. Böylece saatlerce hiç kavga etmeden sakin sakin yan yana yatmaktaydılar. O arada merdivenin geniş sahanlığına oksijen tüpünü emip duran ufak tefek adamı morga götürdükleri o yere bir döviz asıldı. Uzun kırmızı bez üzerine beyaz harflerle yazılmıştı bu. Hastalar, hastalıklarınız üzerine tartışmalar yapmayın. Tabii öyle bir bez üzerine ve öyle dikkati çeken bir yere Mayıs günü sloganlarının ya da ihtilalin 70. yıl dönümüyle ilgili vecizelerin asılması daha uygun olurdu. Fakat hastane hayatı için bu daha önemliydi. Ve Pavel Nikolayevich hastaların içini sıkmamaları için bunu birkaç defa tekrarladı. Genel olarak devletin görüş açısı bakımından kanserlileri bir araya koymamaları, bunları diğer hastaların arasında dağıtmaları daha doğru olur. O zaman hastalar birbirlerini korkutmazlar. Doktorlar da gerçekleri onlardan gizleyebilirler. Bu çok daha insanca bir şey olur. Koğuşa hastalar gelip gidiyordu ama içlerinde hiçbir zaman neşelileri yoktu. Hepsi de kederli ve sıkıntılıydı. Koltuk değneğini artık bir yana bırakan ve yakında taburcu edilecek olan Akmatsan gülerek beyaz dişlerini gösteriyordu. Fakat o da kimseyi neşelendiremiyor ve belki yalnızca kıskançlık uyandırıyordu. Sonra birdenbire bu kasvetli, kurşuni günün ortasında iç sıkıcı yeni hastanın gelişinden 2 saat sonra hepsi de yataklarında yatar ve yağmurun yıkadığı camlardan içeriye pek az ışık süzüldüğü için yemek zamanından önce elektrik ışıklarını yakmayı isterlerken koğuşa kısa boylu, canlı bir adam girdi. Çevik, sağlıklı adımlarla yürüyerek hemşireye yetişti ve onu geçti. O içeri girmedi, top gibi koğuşa daldı. Sanki hastalar onu karşılamak için sıra sıra dizilmişler ve kendisini beklemekten de yorulmuşlar gibi telaşlıydı. Sonra onların tembel tembel yataklarında yattıklarını görerek hayretle durakladı. Hatta ıslık bile çaldı. Onlara sitem edermiş gibi bir sesle neşeyle konuştu. Kardeşlerim, neden sıkıntılı oturuyorsunuz? Ayaklarınız kuruyup büzüldü mü? Ve diğerlerinin onunla tanışmaya hazır olmamalarına rağmen yarı askerce bir hareketle onları selamladı. Maxim Petrovich Chali diye kendisini tanıttı. Bana hoş geldin demenizi kabul ediyorum. Rahat. Yüzünde kanser yıkıntısının izleri yoktu. Aksine canlı, kendine güvenen bir gülümseme yayılmıştı. Diğerlerinden birkaçı da ona gülümsediler. Pavel Nikolayevich de bunlara dahildi. Bu inleme meraklılarının arasında geçirdiği bir aydan sonra bu yeni gelenin gerçek bir erkek olduğu belliydi. Ya! Adam hiç kimseye sormadan yatağını süzdü ve kesin bir tavırla o yana doğru gitti. Pavel Nikolayevich'in yanındaki karyolaydı bu. Mursalimov'un karyolası. Yeni gelen yatağa Pavel Nikolayevich'in tarafından yaklaştı. Oturarak karyolada zıpladı. Bunu gıcırdattıktan sonra vardığı sonucu açıkladı. %60'ını amortize etmiş. Başhekimin fare avlayanlardan olmadığını anlıyorum. Eşyalarını boşaltmaya başladı. Ama boşaltacak bir eşyası olmadığı da belliydi. Ellerinde hiçbir şey yoktu. Bir cebinden bir ustura çıkardı. Diğer cebinden ise bir deste iskambil. Hemen hemen yeni sayılırdı bunlar. Adam iskambilleri alarak çabucak karıştırdı. Sonra da parlak gözleriyle Pavel Nikolayevich'e bakarak "Oynar mısınız?" diye sordu. Pavel Nikolayevich nazik bir tavırda itiraf etti. "Bazen." "Preference oynar mısınız?" "Pek oynamam. Daha ziyade kazino." Çali ciddi ciddi "Çocuklar için o," dedi. "Stos, Wint, poker." "Haydi haydi." Rusanov utangaç bir tavırla Çali'nin sözleri önemli değilmiş gibi elini salladı. "Bunları öğrenecek vaktim hiçbir zaman olmadı." Çali heyecanla "Bunu size burada öğretiyoruz," dedi. "Başka nerede yapılır bu iş? Nasıl olduğunu bilmiyorsan biz sana öğretiriz. Öğrenmek istemiyorsan istetiriz," derler. Bir kahkaha attı. Burnu yüzüne göre çok kocamandı. Yumuşak, büyük ve kırmızıydı bu burun. İşte bu yüzden de yüzü saf, dürüst ve dost bir görünümdeydi. Buyuran bir tavırla açıkladı. "Pokerden daha güzel bir oyun yoktur. Özellikle stud poker." Artık Pavel Nikolayevich hakkında hiçbir şüphesi kalmadığından başka oyuncular bulmak için etrafına bakındı. Fakat yakındakilerin hiçbiri de ümit verici adamlara benzemiyorlardı. Akmatsan Çali'nin arkasından "Ben," dedi. "Ben öğrenirim." Çali bunu takdir etmişti. "İyi, yatakların arasına koymak için bir tahta bul." Etrafına bakınarak Şulubin'in donmuş bakışlarını, sonra da gül pembesi türbanlı başka bir özbek gördü. Gümüş tellerden yapılmış gibi duran, aşağı doğru düşük, post bıyıkları olan bir özbek. Tam o sırada Neli, elinde kova ve bezlerle bu en olmayacak anda yeri silmek için içeri girdi. "Burada böyle bir bıldırcına rastlayacağım aklıma gelmezdi. Dinle, daha önce neredeydin? Sen ve ben hamakta güzel saatler geçirebiliriz." Neli kalın dudaklarını büktü. Kadının gülmesi böyleydi. "Hiçbir zaman geç kalınmış sayılmaz ama sen hastasın." Çali cevap verdi. "Senin için her tarafım erkek, hiç korkma," dedi. "Yoksa benden utanıyor musun?" Neli bakışlarıyla onu ölçtü. "Ne kadarın erkek senin?" Çali cevap verdi. "Senin için her tarafım erkek. Hiç korkun olmasın. Haydi haydi yeri silmeye başla. Cepheyi incelemek istiyorum." Neli yumuşak başlılıkla "Buyur bak," dedi. "Bedava bu." Islak bezi ilk karyolanın altına şap diye yapıştırarak işine eğildi. Belki de bu adam hiç hasta değildi. Görünüşte hiçbir yarası yoktu. Yüzü iç ıstırabını da yansıtmıyordu. Acaba iradesi güçlüydü de onun için mi böyle hareket ediyordu? Koğuşta hiç kimsenin sağlayamayacağı fakat zamanımızın adamına yakışan bir örnekti. Pavel Nikolayevich kıskanarak Çali'ye baktı. Usulca sordu. "Nen var?" İkisinin arasında geçiyordu bu konuşma. "Benim mi?" Çali başını salladı. "Polip." Koğuştakilerin hiçbiri de polipin ne olduğunu tam anlamıyla bilmiyorlardı. Fakat bazıları bu sözü duymuşlardı. "Sana ıstırap vermiyorlar mı?" "Onlar ıstırap vermeye başlar başlamaz kalkıp geldim. Ameliyat? Haydi yapılsın. Beklemek niye?" Rusanov gitgide artan bir saygıyla ısrar etti. "Polipler nerede?" Çali neşeyle "Tabii karnımda," dedi ve hatta gülümsedi. "Her ne hal ise midemin bir parçasını kesecekler, 1/4'ünü. Elinin yanını karnının üzerinden geçirerek kesermiş gibi yaptı. Bir yandan da yüzünü buruşturdu. Rusanov büyük bir hayretle "Sonra," dedi. "Aldırma, elbet idare ederim. Bünyem vodkayı yine emebilsin. Bu bana yeter." "Fakat bütün bu hastalıkları büyük bir cesaretle karşılıyorsun." "Sevgili komşum," saf bakışlı, iri burunlu Çali neşeli kafasını salladı. "Eğer kederlenmek istemiyorsan kendini üzüntüye kaptırmamalısın. Ne kadar az kaygılanırsan kaygılanacağın konuda o kadar azalır. İşte benim tavsiyem." Akmatsan bir kontrplak parçası getirdi. Bunu Rusanov'la Çali'nin karyolaları arasına yerleştirdiler. Kendileri de rahatça etrafına oturdular. "Ah işte bu kültürlü." Akmatsan pek memnundu. Çali emir verdi. "Işıkları yakın." Elektrikleri yaktılar. Ortalık daha da neşeli bir hal aldı. "Dördüncü ne olacak?" "Dördüncü oyuncu yoktu." "Aldırma, sen oyunu anlatmaya başla." Rusanov çok neşelenmişti. İşte tıpkı sağlıklı bir adam gibi kalkmış, oturmuş, ayaklarını da yere dayamıştı. Başını çevirdiği zaman boynundaki sancı eskisi kadar şiddetli değildi. Kontrplak parçası sadece tahtaydı ama bu şimdi tavandaki parlak, neşeli ışığın aydınlattığı bir oyun masası halini almıştı. İskambillerdeki belirli, tam neşeli kırmızı ve siyah işaretler beyaz cilalı fonun üzerinde iyice belli oluyordu. Belki insan Charlie'nin hastalık hakkındaki görüşünü gerçekten kabul etmeliydi. O zaman hastalık ortadan kaybolabilirdi. Neden burnunu çekerek ağlayacaktı? Niçin kara düşüncelere saplanacaktı? Akmatsan sordu. Başka neyi bekliyoruz? Böylece Charlie emin parmaklarıyla desteği bir film, sinema filmi hızıyla karıştırdı. Gereken kağıtlardan bir yığın yaptı. Diğerlerini ise attı. 9'dan asa kadar bütün kağıtları kullanacağız. Renkler şu sırayla. Önce sinekli karo, sonra kupa, maça. Renkleri Akmatsan'a gösterdi. Görüyor musun? Akmatsan büyük bir zevkle anlıyorum diye cevap verdi. Maxim Petrovich Charlie kartları büküp karıştırarak sözlerine devam etti. Her oyuncuya 5 kağıt verilir. Geri kalanı kağıtları yapanda durur. Şimdi kazanan ellerin sırasını öğrenmeniz gerekiyor. 1 per onlara gösterdi. 2 per kent 5 kağıt sırayla. Böyle ya da bu şekilde. Sonra 3 aynı cins full. Biri kapıdan sordu. Charlie hanginizsiniz? Charlie benim. O halde girişe gel. Karın seni ziyarete gelmiş. Elinde pazar çantası var mıydı? Bunu fark ettin mi? Eh kardeşlerim, şimdilik oyuna ara vereceğiz. Neşeli ve kaygısız dışarı çıktı. Kuş sessizleşti. Tavandaki ışıklar sanki akşam geç vakitmiş gibi yanıyordu. Akmatsan kendi yatağına döndü. Yere su saçan Neli hızla ilerledi. Herkes onun önünden bacaklarını çekmek zorunda kaldı. Pavel Nikolayevich tekrar uzandı. Köşedeki baykuşun bakışlarını başının yanında ısrar dolu ve sistemli bir basınç gibi hissediyordu. Bu basınçtan kurtulmak için sordu. Nen var yoldaş? Fakat sıkıntılı ihtiyar adam cevap olarak terbiyeli bir işaret bile yapmadı. Sanki bu soruyu duymamış gibiydi. Yuvarlak kızıl ve tütün rengi gözleriyle Pavel Nikolayevich'in kafasının ilerisinde bir yere bakıyordu. Pavel Nikolayevich onun cevabını beklemekten vazgeçerek parlak iskambil kağıtlarını parmaklarının arasından geçirmeye başladı. Sonra da o boğuk sesi duydu. O! O'dan kasti neydi? Bilgisiz herif. Pavel Nikolayevich artık adama bakmıyordu. Onun yerine arka üstü uzanarak düşünmeye başladı. Charlie'nin gelişi ve iskambiller onu oyalamıştı ama aslında Pavel Nikolayevich gazeteyi bekliyordu. Bu unutulmayacak bir tarihti. Önemli, anlam çıkartılabilecek bir gündü bu. O da gazetelerden gelecek üzerine çok şeyi kestirebilecekti. Gazeteler sayfaların çevresine siyah yaz çizgileri çekecekler miydi yoksa bunu sadece baş sayfaya mı koyacaklardı? Resim bütün sayfaya mı yoksa bunun dörtte birini mi kaplayacaktı? Mahkeme ve hükümetteki değişikliklerden sonra bütün bunların özel bir anlamı vardı. İşte Pavel Nikolayevich bunu birinden duyabilirdi ama burada yalnızca gazeteler vardı. Neli yatakların arasından zorla ilerleyerek kıpır kıpır kıpırdanıyordu. Karyolaların arasında yeteri kadar yer yoktu. Fakat kadın hızla çalışıyordu. İşini bitirmek üzereydi. Yol keçesini yerine sıyayıyordu. Röntgen odasından dönen Vadim keçenin yanından içeri girdi. Hasta ayağını dikkatle basıyordu. Dudakları acıyla seyirmekteydi. Gazete elindeydi. Pavel Nikolayevich ona seslendi. Vadim, buraya gel, otur. Vadim durakladı, düşündü. Rusanov'un yatağına doğru dönerek oturdu. Sürtünmemesi için pantolonunun paçasını tutuyordu. Rusanov, Vadim'in gazeteyi daha önceden açmış olduğunu fark etti. Bu hiç okunmamış bir gazete gibi katlı değildi. Pavel Nikolayevich gazeteyi daha eline alırken baş sayfada siyah çerçevede resim de olmadığını hemen gördü. Gazeteyi daha yakından inceleyerek sayfaları telaşla çevirerek arandı, arandı. Fakat hiçbir yerde bir resim, yaz işareti olan bir çerçeve ya da bir başlık bulamadı. Hatta gazetede bir makale bile yoktu. Vadim'e, ''Yok mu?'' diye sordu. ''Hiçbir şey yok mu?'' Şaşalamış, genç adama olmayan şeyin neyle ilgili olduğunu söylememişti.